Ayrım 15. Her gün hüzün, sol ayağım 2. Christy Brown, sayfa 133. Genç kadın kıpkırmızı oldu. Ancak yaşlı esi beyazlaşmış kafasını salladı ve onaylayan humurtular çıkardı. "Ben bu işi böyle geçiştirmezdim," dedi. Avuçlarının arasına tükürüp ellerini ovuşturdu. 20 yıl aşkın evlilikte, sadece tek çocuk. "Bu kesinlikle doğal değil," dedi. Kadına alaycı alaycı bakıp sırıtarak. "Üzerine alınma tatlım," dedi yaşlı kadın, elini aşağı yukarı sallayarak. "Senin de çocuğun olmadığını biliyorum." "Hayır, henüz yok," dedi kadın. Sonra durdu. Kendini zamanında kontrol etmemiş olmaktan dolayı rahatsızdı. Demek istediğin sen en azından o yoldasın." Diğer iki kadın neredeyse bir ağızdan konuşmuşlardı. Dikkatlerini vererek öne eğildiler. "Ne zaman fark ettin? Belli olmaya başladın mı? Kocana söyledin mi?" Kadın vızıldayan bir arı sürüsünü kovalarcasına elini salladı. Belli belirsiz gülümsedi. "Bilmiyorum, daha söylemedim. Henüz emin değilim," diye geçiştirdi. "Ben sadece düşündüğüm şey, hissettiğim komiktir, bilirsiniz. Şu küçük şeylere duyulan hasret, tıpkı sen hamilesin İsa gibi eminim," dedi Meksu. Tatmin olmuştu. "Belirtileri bilmez miyim ben? Sence ne zaman oldu? Yani hangi gece?" Ben bilemiyorum," dedi bocalayarak, gözlerini kocaman açmış, büyülenmiş kadına kilitlenmişti. "Şu anda hiçbir şeyden emin değilim. Belki de sadece bir yanlış alarmdır." "Ben zamanında 7 kez yanlış alarm aldım," dedi Meksu, çilli kollarını birbirine kavuşturarak. "Ve hepsi de doğruydu. Zamanımın geldiğini anladığımda sadece yatağıma uzandım ve hemen sonra başımda meme için kıyameti koparan, erik kurusu gibi küçük, buruşuk yüzü bir bebek vardı. Ne olursa olsun," diye devam etti. Sosis gibi, tombul işaret parmağını uzatarak, 4. ya da 5. aydan sonra kocanla hiçbir şey yapma. Zavallı bebeğe zarar verirsin. Beyni sulanır. Gelip kapını çalarsa kapıyı suratına çarp. O yaşlı, azgın şeytanlara karşı demirden külotlar giymek istersin. Bunu biliyor muydun? Konuya iyice ısınmıştı. Daha dik oturdu. Eteği, jartiyerli dizlerinde iyice gerilerek sarkık butlarını ortaya çıkardı. "Bunun ne olduğunu biliyor musun çocuğum?" "Sevgili Matt, ölünceye kadar paçalı don giymenin ne demek olduğunu bilmiyordum. Bu ilahi bir gerçek. Değil mi Essi, seni yaşlı sırıtık kalçak?" Uykulu gözlerle geçmişi anımsayan yaşlı Essi başını sallayarak koltuğunda kıpırdandı. "Ah, zavallı Matt, kötü biri değildi," diye mırıldandı yaşlı kadın. Kemikli parmaklarını incecik dizlerinde kenetleyip gözlerini kapayarak bir ileri bir geri sallandı. Cesedi çok güzel oldu. Çiçek yaprağı gibi şeffaftı. İçini görebiliyordu. Sonunda ondan geriye pek bir şey kalmamıştı. "Elbisesinin altına bakmadın değil mi?" diye sordu kadın uğursuzca. "Baktım. Tabut çivilenmeden hemen önce ve işte oradaydı. Hayat kadar büyük ve onun kadar çirkin. Tüm hayatım boyunca beni çarmıha gelen hayvan kadar büyük şey. Of Tanrım." İçinden gelen öfke dalgalarıyla sarsılarak ağlamaya başladı. Bir kadının erkeğin ellerini butların arasına koyup yıldızlardan bahsettiği günlere dayanması ne büyük acımasızlık. "Rahatlığım ne zaman sona erecek bilmiyorum. Yatağın her santimini bana ait ve kaburgalarımı delen, kemikli dizlerini etime geçiren, ağırlığını üzerimde hissettiğim, yeteri kadar istemediğim için her türlü hakareti eden bir adam olmadan." "Bilemiyorum," dedi Essi bilmiş bilmiş başını sallayarak. "Senin yerinde olsam bal içinde yüzen kraliçe arı gibi orada oturmazdım. Bu işler pek senden geçti gibi görünmüyor. Sokağın yukarısında oturan yaşlı adamı ne zaman buradan geçse sana bakarken görüyorum. İtham, çomağı hazırla." "Kim? O mu?" diye çığlık attı Meksu. Pencereden dışarı baktı ve omuzları düşük, yaşını başına almış adama kaşlarını çattı. Ancak şapkasını çıkarıp kibarca onu selamlayan adam, penceredeki öfkeden yüzü kızıl bir aya dönmüş olan kadını görünce hızla yoluna devam etti. "Sen duvarlara doğru git de tuğlalarla oynaş yaşlı pislik," diye bağırdı. Telaşla yokuşu çıkan adamın arkasından. "Memelerimi onun arkasından nasıl salladığıma bir bakın," diye haykırdı coşkuyla. Pencereden dışarı sarkıyor, koca göğüslerini zar zor tutan bluzunun kalan düğmesini el yordamıyla arıyordu. Yaşlı Essi kuvvetle onu geri çekti. Bu arada genç kadın koltuğunda şaşkınlıktan hareket edemez halde oturmuş bakıyordu. Gözleri korkudan ve şaşkınlıktan açılmış, dehşetle dolmuştu. Otur be kadın. Bütün sokağın önünde gösteri yapma dedi Essie güçlü bir sesle. Onu koltuğa doğru iterken. Nasıl konuşurlar biliyorsun. Mekso omuzlarını silkti ve ayaklarının dibindeki şişeyi yokladı. Kalan viskinin son yudumunu içti. Altın rengi damlalar koca ağzından dışarı saçılıyor ve derecikler halinde yumrulu boğazından aşağı akıyordu. Bitirdiğinde boş şişeyi kaldırdı ve pencereden ön bahçeye attı. Kocaman elini karışık, kızıl saçların arasına gezdirdi. Tokasını çıkardı ve eski bir müzikal parçası tarzında şarkı söylerken saçlarını omuzlarının üzerine savurdu. Önemli olan kavanozun üzerindeki süslü etiket değil, içindeki lezzetli bir parça reçeldir dedi. Ahmet seni yaşlı zinacı diye sızlandı. İçkiden duygusallaşmıştı. Boşa harcamış tüm hayatı için gizlediği arzunun altındaki müstehcen hassasiyetle sesi yükselip alçalıyordu. Ne olursa olsun, sonuna kadar erkektin. Senin için bunu söyleyebilirim. Acı akıbetine kadar, beni becererek ülken için çok çalıştın dedikten sonra, aniden genç kadına, hırçın bir şekilde, ne zamandır evlisin diye sordu, yüzünü ona yaklaştırarak. 3 yıldır bayan Ratigan diye yanıtladı kadın hemen, geri çekilerek. 3 yıl ve karnın hala şiş değil diye kükredi dul kadın. Bir hışımla koltuğuna yaslandı ve kalçasına vurdu. Kocan şeyiyle ne yapıyor? Pamuklar içinde mi saklıyor? Ah, şimdiki gençler bizden daha fazla boşanıyorlar Mekso dedi Essi. Burun deliklerini biraz daha enfiye doldurdu ve keyifle çekti. Öyle şeyler yapıyorlar ki. Genç kadın yerinde doğruldu. İçerlemişti ve itiraz etmeye hazırlanıyordu. Biz o tür şeyler yapmıyoruz efendim dedi sımsıkı dudakların arasından. Biz iyi yetiştirilmiş katolikleriz. Biz irade gücü için Tanrı'ya dua ederiz. Bu arada da senin zavallı pislik ıslak rüyalarla mı idare ediyor dedi Mekso. Yoksa kulağını mı beceriyor? Genç kadın dik dik baktı. Yüzü alev alev yandı. Sonra kanı çekildi. Rengi soldu. Üzerindeki ceketi sımsıkı sarıldı. Adeta temas ederse kirlenecekmiş gibi dikkatle 2 yaşlı kadının yayılmış bacaklar arasına girdi. Burada kalıp rezil konuşmalarınızı dinleyemem. Buranın bir Katolik evi olması gerekiyor dedi. Alçak ve oldukça kontrollü bir sesle. Sonra omzunun üzerinden arkasındaki duvarda asılı, çatlamış, kutsal kalp resmine baktı. Tanrı sizi korusun Bayan Ratigan ve size doğru yolu göstersin. Çünkü siz kalben iyi bir insansınız. Kalben mi? Kalp mi dedin? Diye bağırdı Kızıl Mekso. Yüzünün şekli değişti. Yırtarak bluzunu açtı. Kalan son düğme vahşi parmaklarının gücüyle odanın karşı tarafına uçtu. Ve dağ gibi göğüsleri çıplak kaldı. Yavaş, erotik bir hareketle göğüslerini vurdu. Kalp öyle mi? Şu içeride büzüşmüş küçük şeyden mi bahsediyorsun diyerek soluklandı. Sol göğsüne vurdu. Onu avuçladı ve bir köpek başı gibi öfkeyle salladı. Sen bir kadın kalbi hakkında ne bilirsin ki? Hiçbir şey bilmezsin. Seni küçük kaltak, yakında bir erkeğin, bir kadının kalbini değil de göğüslerini istediğini öğrenirsin. Biz onlar için buyuz. Gece yanlarında yatan göğüsler, kıçlar, bacaklar ve çıplak vücutlar. O Bayan Ratigan dedi kadın şefkatli bir sesle. Umutsuzca bakıyordu. Sonra ellerini boğazına kenetledi ve körü körüne dışarı koştu. Mekso koltuğuna çöktü. Titreyerek soluyordu. Yaşlı Essi sakin bir şekilde kollarını kavuşturdu ve koltuğunda ileri geri sallandı. Önü açık, safran rengi bluzunu hafifçe göğüslerinin üzerine çekerken yaşlı dulun yüzüne neredeyse huzur dolu bir mutluluk yerleşti. Essi, dişsiz, memesiz koca karı, arkandaki şifonyerin alt çekmecesinde, Pascale'den kalma, zavallı Noriye'nin donlarına sarılı şişenin içinde birkaç yudum var. Uykuyla çırpınan göz kapakları sessizlikte bir anda açıldı ve kızı Noriye'nin bu sabah babasının 1. ölüm yılı için fabrika yevmiyesiyle satın aldığı selofan kağıdına sarılı ucuz çiçekler karşısındaki içindeki yoğun zehirle parladı. Yaşlı Essi horladı. Uzakta çalan burunun sesi duyuldu. Sevimsiz, kasvetli sokak üzerinde bir kapı ardına kadar açıldı. Arkasındaki mutfaktan gelen sarı, sevimli ışığın önünde bir kız silüeti duruyordu. Geçici postacıdan son gelen mektupları alıyor gülüyor ve adama sezon için iyi dileklerini iletiyordu. Mutluluk içinde tek başına kalmış çocuk, çenesine doğru değen dizleriyle kamburlaşmış bir şekilde arabasında oturuyordu. Uzun tüylü yün kümesine benzer boşluktan, üzerine düşen yumuşak kar tanelerini sevgiyle seyrediyor. Yüzünü yukarı kaldırıp gözlerini ve boğazına dokunuşlarını hissediyor. Ağzını açıp dilini gıdıklamalarına izin veriyordu. Kimsenin onu görmediği ve pis, çamurlu ayaklarıyla üzerinden pervasızca yürümediği bir yerdi. Kendini çıplak halde, kucağına bırakmayı dilediği karı mutlulukla karşıladı. Kapalı göz kapaklarına yerleşmesini, uzak, belirsiz ve yakalanmayacak bir fısıltıyla kulağının yanından şarkı söyleyerek geçişini hissediyordu. Acılarını, yaralarını, berilerini gizleyen, onun canını yakan çirkinliklerin üzerini kapatan karın sesini her tarafta duyuyordu. Günün birinde, insanların bulunamayacağı bir yerde ve sonsuza dek keyif ve aydınlık içinde yaşayabileceği kardan bir kale yapacaktı. Işık gelen kapı, kulağa tırmalayan, yıkıcı bir sıradanlıkla kapanarak onu dehşete düşürdü. İçine kapanmasına neden oldu. Geceleri ışıklandırılmış evlerin ve açık kapı ya da pencerelerin önünden ne zaman geçse, diğerlerinin, hatta bunlar ona tamamen yabancı insanlarsa, daha da heyecan verici bir hale gelen, bilinmeyen, ancak tahmin edilebilir yaşamlarına ve o kapı ya da pencerelerin altında yavaş yavaş, deniz gibi çekilmiş, derin düşüncelere dalmış yaşamların bir görüntüsüne atılan, anlık bir bakışla hissettiği coşkulu samimiyet duygusunu çekip aldı. Kapıyı çalıp, içerideki sıcaklığa ve gizeme girmeyi, sessizce oturmayı, bu tamamen yabancı insanların gülmelerini, ağlamalarını, yemelerini, içmelerini, tartışmalarını, tapınmalarını, uyumalarını seyretmek için eve kabul edilmeyi dilemek istedi. Varoluşunun tek bir içten anını onayla paylaşmak için bir özlem duydu. Gittiği andan itibaren onu bir daha hatırlamamaları önemli değildi. Yeter ki o anı yaşasın, eşikten içeri girsin, sıcaklığın tadına varsın, onların eşsizliğini kendisi hissetsin. Onu yeryüzünün bildik bir alanına zincirleyen sessizlikten kurtulsun. Rüzgarla uçmak ve dışarıda yağan kara ve geceye sığınmış, tanımadığı insanların yüreklerindeki ve evlerindeki küçük, huzurlu ve değerli şeyleri, gizlenmiş şeyleri aramak için bir özlem duydu. Bahçe duvarının yanındaki karanlık çalıların altında, bu açlıkla zıpkınlanmış halde, halen kapanan kapının sesini duyarak, ahşap arabasının içinde, elleri kolları, hayalleri bağlı oturdu. Kısa bir süre sonra gelip, daha gerçek ve daha korkutucu olan soğuğu kesen, az önceki sıcaklıktan bir haber, kollarını ve bacaklarını ovuşturarak onu ısıttılar. Bağıra çağıra, karda düşe kalka, cicili bicili dükkanların, önlerindeki buzdan ışıldayan kaldırımlarına, sarı, dikdörtgen paspaslar fırlattıkları, daha aydınlık sokaklara doğru arabasını sürdüler. Kar taneleri, sokak lambalarının etrafında girdaplar yaparak uçuştular. Tek ses, telaşlı, şiddetle karı ezen ayakların sesiydi. Kar taneleri, dükkanların camlarından içeri, buldukları ışıltılı bir aralıktan bakan çılgın, üzgün, büyülenmiş insanların kirpiklerine, şapka kenarlarına ve ağır paltolarının omuzlarına asılı kalmıştı. Kızlar başlıklarına konan kar tanelerini silkeliyor ve koruyucu ve gösterişli bir şekilde şemsiyeleri üzerlerine tutan adamlara gülüyorlardı. İnsanlar yavaş, büyülenmiş adımlarla adeta rüyada gibi yürüyorlardı. Erkeklerin pipoları havada kıpkırmızı parlıyor. Tütünün kokusu keskin, ancak hoş geliyordu. Tombul, kırmızı suratlı tüccarlar, seyyar arabalarıyla kalabalık caddelerden geçiyorlar. Canlı, yüksek seslerle küstahça şakalaşıyor, kavga ediyor, yaltaklanıyorlardı. Ayakkabıları yırtık, çorapsız bir gazeteci çocuk bir beklentiyle sırıtıyor. Zamanından önce yaşlanmış kar sesiyle akşam gazetelerinin adlarını aykırıyordu. Bir otobüs durağa yanaşarak içindeki yolcuları, içlerindeki aydınlık, çevrelenmiş, hareketli dünyaları dışında adeta var olmamışlar ya da hayatı algılamamışlar gibi ileri bakan, duygusuz, soğuk yüzlü insanları indirdi. Sokağın karşısındaki bir hanenin kapısı aniden açıldı ve çamurlu buzlu kaldırımların üzerine sıcak bir ışık demeti saçıldı. İçeriden Tımarhanevari sesler geliyordu. Çocuklar müziğin çınladığı, sert yüzlü, ağır çizmeli adamların ve lahana ve tarçın kokulu, keskin gözlü, dağınık saçlı ve şallı kadınların küçük, ambalaj kağıdına sarılı, ucuz Noel ağaçlarının bulunduğu masalarda oturdu. Kahverengi biranın yerlere saçıldığı mekandan çıkan babalarından, ağabeylerinden ya da yabancı sarhoşlardan para istiyorlardı. Bir bacağı kısa ve ortopedik botlu topal bir adam, sendeleye sendeleye, acımasızca alay eden çocukların arasından küfrederek, yumruklarını savurarak dışarı çıktı. Yere düştü ve diğerleri kükreyip etrafına dans ederken, sopalarla dürtüp, kar topu yağmuruna tutarken adam, karın içinde, can sıkıcı bir şekilde kıvranıyor. Çarpılmış yüzü ve salyalı ağzıyla, ayağa kalkmaya çalışırken, bir yandan da onlara, kurşun gibi küfürler yağdırıyordu. Kıpkırmızı bir fular takmış, kalçalarına yapışmış bir etek giymiş. Ne genç, ne de yaşlı bir kadın. Bir haneden gelen neon ışığının altında. Tuhaf kırmızıyla parlayan yüzünü. Oradan tükürerek ve küfrederek geçen adamlara doğru kaldırmış. Çatık kaşlarıyla girişte duruyordu. Bu arada kilisenin çanları ve sokağın sonundaki aç bir köpeğin havlamaları net bir şekilde duyuluyordu. Adam en sonunda ayaklarının üzerine kalkmış. Onunla acımasızca alay edenlerin etrafında sallanıyordu. Ve eğer sokaktaki kadın gelip onu kolundan tutup dengesini sağlamasaydı, adam tökezleyip tekrar yere düşecekti. Zavallı şanssız bir adama ne kadar kötü davranıyorsunuz diye bağırdı. Hem de Noel arefesinde. Tanrı'nın laneti üzerinize olsun. 15. ayrımın sonu, sayfa 142.